Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 35.
Bu ses Rus yok sayıcılarının da sesidir. Pisarev, olgusal değerler yükselirken sanatsal değerlerin düştüğünü bildirir. Bir Rus kunduracısı olmayı, bir Rus Rafaeli olmaya yeğe tutarım. Ona göre bir çift çizme Shakespeare'den daha yararlıdır. Yok sayıcı Nekrasov, o büyük ve acılı ozan, bir parça peyniri Puşkin'e yeğe tuttuğunu söyler. Tolstoy'un da sanatı nasıl aforoz ettiği bilinir. Büyük Petro'nun Petersburg'daki yazlık bahçesine getirttiği ve hala İtalya güneşinin yanıklığını taşıyan Apollon ve Venüs mermerlerine devrimci Rusya sırtını çevirir. Yoksulluk mutluluk görüntülerine arkasını döner bazı bazı. Alman düşüngüsünün suçlamaları da bunlardan geri kalmaz. Görüngü bilimin devrimci yorumcularına göre barışmış toplumda sanat olmayacaktır. Güzellik yaşanacaktır, tasarlanmayacaktır artık. Tümüyle uçsal gerçek bütün sonsuzlukları tek başına giderecektir. Biçimsel bilincin ve kaçış değerlerinin eleştirisi sanatı da kapsar kuşkusuz. Sanat tüm çağların sanatı olmaz. Tam tersine çağıyla belirlenir, Marx'a göre de egemen sınıfın ayrıcalıklı değerlerini belirtir. Öyleyse bir tek devrimci sanat vardır. Bu da devrimin buyruğuna verilmiş sanattır. Öte yandan sanat tarih dışında bir güzellik yaratarak uçsal olan biricik çabayı tarihin saltık güzelliğe dönüşmesini çelmeler. Rus kunduracısı devrimcilik görevinin bilincine vardıktan sonra kesin güzelliğin gerçek yaratıcısıdır. Rafael ise ancak geçici bir güzellik, yeni insan için anlaşılmaz olacak bir güzellik yaratmıştır. Marx Ellen güzelliğinin bizim için hala nasıl güzel olabileceğini sorar. Orası da öyle. Verdiği yanıt şudur. Bu güzellik bir dünyanın bön çocukluğunu dile getirir. Biz de olgun insan çarpışmalarımız arasında bu çocukluğun özlemini duyarız. Ama İtalyan Rönesansı'nın yapıtları, Rembrandt, Çin sanatı bizim için hala nasıl güzel olabiliyor? Ne çıkar? Sanatın yargılanması kesin olarak başlamıştır. Bugün de kendi sanatlarına, kendi kafalarına kara çalan sanatçı ve aydınların suç ortaklığıyla sürüp gitmektedir. Gerçekten de Shakespeare ile kunduracı arasındaki bu çekişmede Shakespeare ya da güzelliği lanetleyenin kunduracı değil, tam tersine yine Shakespeare'i okuyan, çizme yapmayı seçmeyen, bunu hiçbir zamanda yapmayacak olan kişiler olduğu gözden kaçmayacaktır. Çağımızın sanatçıları 19. yüzyılın pişmanlık getirmiş bezadelerine benzerler. İçlerinin rahat olmayışı bağışlatma nedenlerini oluşturur. Ama pişmanlık bir sanatçının kendi sanatı karşısında duyabileceklerinin sonuncusudur. Güzelliği de çağların sonuna atmak, bu arada herkesi, hatta kundurayıcı da kendisinin yararlandığı bu tamamlayıcı, ekmekten yoksun bırakmak, basit ve gururlu alçak gönüllülüğü aşmaktır. Yine de bu çileci çılgınlığın nedenleri vardır. Hiç değilse bu nedenler bizi ilgilendirir. Devrimle başkaldırı arasındaki şu daha önce anlattığımız savaşı sanatsal düzlemde dile getirirler. Her başkaldırıda doğa ötesi bir birlik zorunluluğu, bunu kavramanın olanaksızlığı, hatta hazır evrenin yerini tutacak bir evren kurma görülür. Başkaldırı bu açıdan evren yapıcıdır. Sanatı da bu tanımlar. Doğrusunu söylemek gerekirse, başkaldırı gerekliliği biraz da sanatsal bir gerekliliktir. Gördüğümüz gibi, bütün başkaldırmış düşünceler bir söz sanatı ya da kapalı bir evren içinde belirlenir. Lucretius'ta surlar benzetmesi, Seyd'de manastırlar ve sürgülü şatolar, romantiklerin adaları ya da kayaları, Nietzsche'nin herkesten uzak suçları, Lötrimont'un ilkel okyanusu, Rimbaud'un barbarları, gerçeküstücülerin bir ırmak fırtınasıyla dövülerek batıp batıp yeniden beliren dehşet verici özgür köleler imparatorluğu, her biri kendi yordamınca bir tutarlılık ve birlik gereksinimini belirtir. İnsan bu kapalı dünyalar üzerinde en sonunda hüküm sürebilir, bilgiye erebilir. Bu eğilim bütün sanatların da eğilimidir. Sanatçı kendi hesabına yeniden kurar dünyayı. Doğanın senfonileri durmak bilmez. Dünya hiçbir zaman sessiz değildir. Susuşu bile bizim kavrayamadığımız titreşimlere göre hep aynı notaları yineler. Bizim algıladıklarımıza gelince sesler verir bunlar bize. Ender olarak da bir uyum verir. Hiçbir zaman bir ezgi vermez. Yine de müzik vardır. Senfoniler onda tamamlanır. Ezgi kendi başlarına bir biçimi olmayan seslere biçimini verir. Sonra notaların ayrıcalıklı bir düzeni, doğa kargaşalığından kafa ve yürek için yeterli bir birlik çıkarır. Tanrı'yı bu dünyaya bakarak yargılamamak gerektiğine gittikçe daha çok inanıyorum diye yazar Van Gogh. Başarısız bir taslağı bu onun. Her sanatçı bu taslağı yeniden yapmaya, eksiğini tamamlayarak ona bir biçem katmaya çalışır. Bütün sanatların en büyüğü, en tutkulusu, heykelcilik, insanın kaçıp giden görüntüsünü üç boyut içinde dondurmak, devinimlerin düzensizliğini büyük biçeme getirmek için çabalar. Heykelcilik benzerliği atmaz, tam tersine benzerlik gereklidir kendisi için. Ama ilk aradığı benzerlik değildir. Onun aradığı büyük evrelerinde dünyanın bütün devinimlerini, bütün bakışlarını özetleyecek devinimdir. Yüzün havası ya da bakıştır. İstediği öykünmek değil, biçimleştirmektir. Bedenlerin geçici taşkınlığını ya da duruşların sonsuz dönüşünü belirtici bir anlatım içine kapatmaktır. Ancak o zaman gümbürtülü kentlerin alınlığında örnekçeyi, tipi, insanların dinmez ateşini bir an için yatıştıracak olan kımıltısız kusursuzluğu yükseltir. Aşktan yoksun kalmış aşık, kadının yüzünde ve bedeninde her türlü düşüşten sonra da yaşayan şeyi kavramak için Ellen karayitlerinin çevresine dönebilecektir en sonunda. Resmin de ilkesi bir seçimdedir. Deha, kendi sanatı üzerinde düşünürken güzelleştirme ve seçme vergisinden başka bir şey değildir diye yazar Delacroix. Ressam işleyeceği konuyu başka şeylerden ayırır. İlk birleştirme yordamı budur onun. Görünümler kaçar, bellekten silinir ya da birbirlerini yıkar. Bunun için görünüm ya da natürmort ressamı doğal olarak ışıkla döneni, sonsuz bir görüngede yiteni ya da başka değerlerin çarpmasıyla görünmez olanı uzam ve süre içinde ayırır. Görünüm, ressamın ilk işi tuvalini çerçevelemektir. Seçtiği kadar da eler. Konu resmi de hem uzam hem süre içinde doğal olarak başka bir eylem içinde silinip giden şeyi ayırır. Resim bir dondurma işlemi yapar o zaman. Büyük yaratıcılar, Piero de la Francesa gibi, dondurma işlemi daha yeni tamamlanmış, yansıtma aracı daha yeni ayarlanmış izlenimini veren yaratıcılardır. O zaman sanatın bir mucizesiyle bütün kişiler hala canlıymış izlenimini verir. Aynı zamanda da geçici olmaktan çıkarlar. Rembrandt'ın filozofu ölümünden bunca zaman sonra ışıkla gölge arasında hep aynı sorun üzerinde düşünür. Hoşumuza gitmeyecek nesnelere benzerliğiyle hoşumuza giden resim ne boş şeydir. Pascal'ın sözünü anan Delacroix haklı olarak boş yerine tuhaf sözünü kullanır. Kendilerini görmediğimize göre hoşumuza gidemezdi bu nesneler. Sürekli bir oluş içinde kefelenmiş bir yoksanmışlardır. Kırbaçlama sırasında celladın ellerine, çarmıh yolunda zeytin ağaçlarına kim bakıyordu? Ama işte acının artsız arasız devinimden koparılmış, belirlenmişlerdir. İsa'nın acısı bu şiddet ve güzellik resimleri içine kapatılmıştır. Müzelerin soğuk salonlarında her gün yeniden haykırmaktadır. Bir ressamın biçemi doğayla tarihin bu birleşmesinde hep olmakta olana benimsetilen bu varlıktadır. Sanat, görünüşte hiçbir çaba harcamadan Hegel'in düşünü kurduğu şu tek ile evrenselin uzlaşmasını gerçekleştirir. Bizim çağımız gibi birlik delisi çağların biçemleştirmenin daha zorlu, birliğin daha kışkırtıcı olduğu ilkel sanatlara yönelmelerinin nedeni budur belki de. En güçlü biçemleştirmelere sanat çağlarının başında ve sonunda rastlanır her zaman. Tüm yeni resim varlığa ve birliğe doğru düzensiz bir atılımla ayaklanmış yoksama ve yer değiştirme gücüyle açıklanabilir. Van Gogh'un hayranlık verici yakınması tüm sanatçıların gururlu ve umutsuz haykırışlarıdır. Yaşamda da resimde de Tanrı'dan pekala vazgeçebilirim. Ama ben acı çeken kişi benden daha büyük olan yaşamımın kendisi olan şeyden yaratma gücünden nasıl vazgeçebilirim? Ama sanatçının gerçeğe karşı başkaldırısı tümcü devrime kuşkulu görünen bir şey olur o zaman. Ezilmişin başkaldırısının taşıdığı kesinlemeyi taşır. Tüm yoksamadan doğmuş devrimci anlayış, sanatta yatsımadan başka bir de boyun eğiş bulunduğunu, gözlemin eylemi, güzelliği, adaletsizliği dengelendirmek tehlikesini gösterdiğini, güzelliğin de bazı durumlarda kendi başına temelli bir adaletsizlik olduğunu içgüdüyle sezmiştir. Bu nedenle hiçbir sanat tüm yatsımayla yaşayamaz. Her düşünce hepsinden önce de anlamsızlık düşüncesi, bir anlam taşıdığından anlamsızlığın sanatı olamaz. İnsan dünyanın tümsel adaletsizliğini suçlayabilir. Yalnız kendi yaratabileceği bir tüm adalet isteyebilir. Ama dünyanın tümüyle çirkin olduğunu söyleyemez. Güzelliği yaratmak için hem gerçeğe yatsıması hem de onun kimi yararlarını yüceltmesi gerekir. Sanat gerçeğe karşı çıkabilir ama gerçekten kaçamaz. Nietzsche bu aşkınlığın bu dünyayı, bu yaşamı kötülemeye götürdüğünü söyleyerek her türlü aktörel ya da tanrısal aşkınlığı yadsıyabiliyordu. Ama bir canlı aşkınlık vardır belki de. Güzelliği umudu olan, bu ölümlü ve sınırlı dünyayı sevdirten, onu her şeyden üstün gösteren bir aşkınlık. Böylece sanat, sürekli oluş içinde kaçıp giden ama sanatçının önceden sezip tarihten koparmak istediği bir değere biçimini vermeye çalıştığı ölçüde başkaldırının kaynaklarına götürür bizi. Oluşuma kendisinde eksik olan biçimi vermek için oluşumun içine girmek isteyen sanat, yani roman üzerinde düşünürken daha iyi anlayacağız bunu. Roman ve başkaldırı. Biri aşağı yukarı eski yüzyıllarla klasik yüzyıllara rastlayan onama yazını, öbürü yeni çağlarla başlayan ayrılık yazını olmak üzere ikiye ayırabiliriz yazını. Birincisinde romanın enderliği dikkati çeker. Bulunduğu zamanda ender istisnalar bir yana tarihten çok düşle ilgilidir. Roman değil masaldır bunlar. İkincisiyle tam tersine roman türü gerçekten gelişir, günümüze değin eleştiri ve devrim devinimiyle birlikte zenginleşip yayılmaya hiç ara vermemiştir. Roman başkaldırı anlayışıyla aynı zamanda doğar. Aynı tutkuyu sanatsal düzlemde dile getirir. Nietzsche roman için düz yazıyla yazılmış uydurma tarih der. Gerçekten de roman bu değil midir? Katolik bir eleştirmen, sanat ereği ne olursa olsun Tanrı ile bir yarışmadır, suçludur diye yazar. Gerçekten de roman söz konusu olunca nüfus kütüğüyle bir yarışmadan çok Tanrı ile yarışmadan söz etmek daha doğru olur. Thibaudet, Balzac'tan söz ederken insanlık güldürüsü baba Tanrı'ya öykünmedir demekle buna benzer bir düşünceyi dile getiriyordu. Büyük yazanın çabası kapalı evrenler ya da eksiksiz tipler yaratmak olsa gerek. Batı, büyük yaratımlarında günlük yaşamını yeni baştan çizmekle yetinmez. Kendisini ateşlendiren büyük imgeler yaratmak ister durmadan, bunların ardından koşar. Roman yazmak da, roman okumak da tutarsız eylemlerdir. Gerçek olayları yeniden düzenleyerek bir öykü kurmak kaçınılmaz bir şey olmadığı gibi zorunlu bir şey de değildir. Yaratıcı ile okurun hazzını öne süren sıradan açıklama, doğru olsa bile çoğu insanların uydurma öyküleri hangi zorunluluk dolayısıyla ilgi duyduklarını, hangi zorunlulukla bunlardan tat aldıklarını sormak gerekir. Devrimci eleştiri, arı romanı başıboş bir imgelemin kaçışı diye suçlar. Genel dil de beceriksiz gazetecinin yalancı anlatısını roman diye adlandırır. 5-10 yıl önce genç kızlar gerçeğe benzerlikten uzaklaştılar mı romansı oluyorlardı. Bu ülkeye uygun yaratıkların yaşamın gerçeklerini aldırmadıkları belirtiliyordu bununla. Genellikle romansının yaşamdan ayrıldığı, bir yandan ona ihanet ederken bir yandan da onu güzelleştirdiği düşünülmüştür. Romansı anlatımı ele almanın en basit, en genel biçimi onu bir kaçış eylemi olarak görmektir. Genel görüş devrimci eleştiriyle birleşir. Ama roman yoluyla neden kaçar insan? Fazlasıyla ezici bulunan bir gerçekten mi? Mutlu insanlar da roman okur. Öte yandan aşırı acının okuma hazını alıp götürdüğü de ortadadır. Ayrıca roman evreni, etten kemikten varlıkların durup dinlenmeden bizi kuşattığı şu öteki evrenden çok hafif kalır. Varlığı onunki kadar doyurmaz ağırlığını. Ama hangi gizlem Adolfi, Benjamin Constant'tan, Kont Mosca'yı gerçek aktörecilerimizden daha yakın birer kişi gibi gösterir bize? Balzac bir gün politika üzerinde dünyanın yazgısı üzerine uzun bir konuşmayı, şimdi ciddi şeylere dönelim diye keserek romanlarından söz etmek istemişti. Kaçış zevki, roman dünyasının tartışma götürmez ciddiliğini, roman dehasının 200 yıldan beri bize sunduğu sayısız söylenleri ciddiye almakta dayatmamızı açıklamaya yetmez. Romancılık eylemi, gerçeğin bir tür yatsınmasını varsayar kuşkusuz. Ama bu yatsıma basit bir kaçma değildir. Hegel gibi umut kırıklığı içinde kendi başına yalnız aktörenin egemen olduğu bir uydurma dünya yaratan arı ruhun bir geri çekilişini mi görmeli bunda? Ama eğitici roman büyük yazının uzağında kalır. Üstelik pembe romanların en iyisi özellikle hüzün verici bir yapıt olan Paul et Virginia'nın avutucu bir yanı yoktur. Şudur çelişki, insan olduğu biçimiyle yatsır dünyayı ama ondan sıyrılmaya da yanaşmaz. Gerçekte insanlar dünyaya bağlıdırlar. En büyük çoğunluğu onu bırakmak istemeyenler oluşturur. Hep onu unutmak istemek şöyle dursun, birer garip dünya yurttaşı, kendi yurtlarında birer sürgün olarak ona tümüyle sahip olamamanın acısını çekerler. gelip geçici doluluk dakikaları bir yana, her türlü gerçek tamamlanmamış birer gerçektir onlar için. Eylemleri başka eylemler içinde ellerinden kaçıverir. Sonra geri döner. Beklenmedik yüzler altında yargılarlar kendilerini. Tanfeil'in suyu gibi bilinmedik bir ırmak ağzına doğru akıp giderler. Irmak ağzını tanımak, ırmağın akışına istediği gibi yön vermek, yaşamı en sonunda yazgı olarak tanımak, işte gerçek özlemleri. Ama hiç değilse bilgi alanında en sonunda kendi kendileriyle barışmalarını sağlayacak görüntü, görünse ölüm denen şu geçici anda görünür gözlerine. Her şey onda tamamlanır. Dünyada bir kez var olmak için bir daha hiç var olmamak gerekir.
Ayrım sonu.